Anahtar Sözcükleri dinliyorsunuz. Merhabalar. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetlerimizde bugünkü konuğumuz Gürkan Mıhçı. Mıhçı, Kadir Has Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürürken ses peyzajı konusundaki çalışmalarıyla sanat çevrelerinin ilgi gösterdiği işler çıkarmaya devam ediyor. Hocam şimdi hoş geldiniz. Öncelikle sizin kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim.
Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunuyum. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı okudum. Yaklaşık 7 yıldır üniversitelerin İletişim Tasarım bölümünde ders veriyorum. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğretim görevlisiyim. Bir yandan da Özyeğin Üniversitesi'nde Tasarım Teknoloji Toplum bölümünde doktora yapmaktayım.
Çalışmanızı araştırırken karşıma çıkan bir terimi sorgulayarak başlamak istiyorum. Ses peyzajı nedir? Akademik olarak bu alanın kökenleri sizce nereye dayanıyor? Sizin etkilendiğiniz isimler kimler diyebiliriz?
Ben aslında master tezimi Sabancı Üniversitesi'nde Selçuk Artut danışmanlığında görsel işitsel gürültü üstüne yaptım. Orada gürültünün ve glitch'in yani dijital bozulmanın bir estetik olabileceğinden bahsettim ve bunu farklı şekilde dinleyebileceğimiz üstüne bir tez kurmuştum. Bunu araştırırken de bu 1970'lerdeki ses peyzajı teriminin ortaya çıkışını araştırmıştım. Oradaki işte Barney Klaus ya da Murray Schafer ya da diğer soundscape'çiler yani ses peyzajcılarının işlerini dinledim. İşte ilk önce Kanada'da başlıyorlar farklı yerlerin seslerini. Aslında bir dediğim gibi bu akustik, dünya akustik ekoloji formu olarak biraz daha doğa sesleriyle ilgileniyoruz biz ama asıl bu şehir seslerinin de bizi çok etkilediğini düşünüyoruz. Bu yüzden bu sesleri de çalışıyoruz. Özellikle değişen ses alanları, değişen ses peyzajı çok önemli oluyor. Mesela en basit örneğinden şehrin ortasındaki parkları verebilirim. Şehrin ortasındaki parklar görece olarak trafikten, keşmekeşten uzak bir yer olmasına rağmen aslında orayı dikkatli dinlediğimizde yine trafiğin, inşaatın sesinin geldiğini duyuyoruz. Ve bu da demek oluyor ki bu ses aslında bizi ve bütün orada yaşayan canlıları etkiliyor demek. Yani o yüzden işte bu parkların belki de arttırılması ya da daha büyük hale getirilmesi önem kazanıyor. Ve biz de bu görsel dünyada bunu hep arka plana attığımız için bu benim ilgimi çekti açıkçası.
Bir söyleşinizde karnaval ve peyzaj arasındaki savaş tablosundan yola çıkarak öznelerin kaybolduğu bu tabloyu bir sanat tarihi kitabında gördüğümde bir imgenin gürültülü olabileceğini ilk defa düşündüm demişsiniz. İmgelerin gürültülü olması ne anlama geliyor? Burada gürültü kavramını illaki seslerin anlamsız olması olarak mı anlamalıyız? Yoksa bazı durumlarda gürültü olarak adlandırdığımız sesler başka durumlarda başka bir anlam ifade edebilir mi? Örneğin mutfak aletlerinin çıkardığı gürültü politik bir anlam arz etmeye ne zaman başlar?
Bu biraz algıyı açmakla alakalı. Gözümüzü ne kadar iyi eğitirsek o kadar iyi görüyoruz ve detaylara o kadar çok dikkat ediyoruz. Aynı şekilde etrafımızı ne kadar dikkatli dinlersek o kadar iyi duyuyoruz. Eğer daha önceden sesin duyduğumuz imgelerin temsillerini görürsek aklımıza sadece onun formu, şekli, rengi değil ayrıca işitsel özellikleri de geliyor. Mesela bir jet uçağının fotoğrafını görürsek onun sesinin temsili de aslında zihnimize canlanıyor. Bu sadece ne kadar çok duyumuzu açarsak, ne kadar çok algımızı açarsak o kadar iyi duymaya başlıyoruz. Gürültü tabii ki de politik olabilir. Yani en basitinden seçim propaganda arabalarını söyleyebilirim. Ama daha detaylı bir örnek vermek gerekirse İstanbul'un değişen ses peyzajı. İstanbul dediğimizde aslında aklımıza gelen o eski tramvay martı sesi, deniz vapurunun sesi, akşam rakı sofrasındaki Türk sanat müziği değil artık inşaat, metrobüs, trafik ve dağ alçaktan uçan uçakların sesi geliyor. Bu da İstanbul'a uygulanan politikalarla alakalı. Ve şehirdeki parkların azalması ve aynı şekilde bunlarla beraber okulların daha dar alanlara hapsedilmesi, bahçelerinin küçültülmesi aynı şekilde İstanbul'un ses peyzajını değiştiriyor. Ve bu da dediğim gibi politikalarla alakalıdır.
Yazma ve okuma kültürünün çok gelişmiş olmasa da hakim olduğu bir ortamda olduğumuz söylenebilir. Yani hem akademik bakımdan hem de sanatta da tüketilen içerikler bakımından. Söz konusu dinlemek olduğunda hepimizin aklına tabii sözcükler, hani dil bildiğimiz anlamda geliyor. Tüketilen medyalardan, üretilen sanat ürünlerine kadar sözcüklere dayalı bir kültürdeyiz ve siz sözcükleşmemiş bazı seslerin genellikle peşinde koşuyorsunuz. Bu sese anlam verme uğraşı mı yaptınız sizce?
Aynen öyle. Yani asıl yapmak istediğim sesi asıl kaynağından uzaklaştırıp, çıkartıp ona farklı anlamlar yüklemeye çalışıyorum. Bu yani o kadar çok görsel bir dünyada yaşıyoruz ki işte sosyal medyalar, televizyonlar ve birçok şey çok görsel çalışıyor. Bundan dolayı da sesi arka plana atıyoruz. Fakat ses bizi psikolojik olarak çok etkiliyor. Özellikle şehir hayatımızı. Ve bu yüzden de ben bu gürültüleri ya da işte ses kompozisyonlarını ya da işte ambient sesleri farklı şekillerde kullanıp biraz aslında insanlardaki farklı algıları açmaya yönelik işler yapmaya çalışıyorum. En basitinden bunlara müzik demiyorum ki insanlar farklı şekilde düşünsünler diye. Fakat bunlara müzik diyenler de oluyor tabii.
Peki her gün geçip gittiğimiz mekanların sesle ilgisini araştırıyorsunuz aslında. Yani örneğin kentsel dönüşümden bahsettiniz. Günlük hayat içerisindeki sesin konumundan bahsettiniz. Eminönü alt kişide projeniz var sizin. Bu da aslında normal şartlarda bildiğim kadarıyla kendiniz de işe giderken kullandığınız mekanlardan biri. Siz bu kalabalık alt geçidin İstanbul gibi büyük bir şehrin temel yapısıyla ilgili neler söyleyebileceğini düşünüyorsunuz? Yani burada elde ettiğiniz sesler kafanızda İstanbul'a dair genel bir fotoğraf canlandırabiliyor mu?
Tabii. Yani Eminönü alt geçidini de beni etkileyen şeylerden biri de o. İşte her gün sabah işe giderken ve işten dönerken kullandığım bir alt geçit. Ve gerçekten o kadar kalabalık olması ve kalabalık bir yana dükkanlardan gelen bir sürü farklı sesin olması, görsel ve işitsel anlamda çok bir küçük bir kaosun olması ve buradaki demografik yapının, işte sosyo-kültürel ekonomik yapının da çok çeşitli olması beni çok etkiledi. Biraz işte bu bana bu Bruegel'in tablosunu hatırlatan küçük bir yer aslında. Daha kendi çapında küçük, kaotik, otonom bir yer ve kendi özelliklerine sahip bir mekan. Yazın çok sıcak oluyor, kışın acayip soğuk oluyor. Fakat kendi içinde işleyen kaotik bir yapısı var ve kendi özgü bir yapısı var. Bu da benim ilgimi çok çekiyor.
Koncaşehir ile birlikte Derinkuyu Yeraltı Şehri üzerine bir araştırma yürütüyorsunuz. Bu araştırmanın detaylarını öğrenebilir miyiz?
Koncaşehir'le yaptığımız araştırma arkeoakustik konferansı içindi. Arkeoakustik konferansı uluslararası bir konferans ve dünyada ilk defa Malta'da yapıldı. Şu an geçen sene de İstanbul'da oldu. Yeni bir disiplin. Arkeoloji ile akustiği birleştiriyor. Bu aslında bir disiplinler arası bir disiplin. Hem akustikçileri, hem mimarları, hem ses tasarımcılarını, hem ses peyzajı çalışanları hem psikoloji çalışanlarını etkiliyor. Ve biz de Derinkuyu projesini seçtik. Çünkü Derinkuyu 8 katlı bir şehir ve 85 metre derinliği var. Ve burada insanların aslında sesi çok farklı kullandığını düşünüyoruz. Özellikle havalandırma alanlarını haberleşmek için kullandıkları teorileri var. Ve bunlardan yola çıkarak ve içindeki akustik yapıyı inceleyerek farklı bir proje üstünde çalışıyoruz. Şu anda proje hala devam etmekte. Bir ilk izlenimlerimizi yaptık. Oradaki insanların nasıl haberleştiği, nasıl orayı nasıl kullandığını biraz araştırdık. Şu anda da oranın bir akustik çevresini oluşturup oradaki aslında akustik responslarına bakıp farklı bir oranın o dönemki akustik environment'ı, akustik çevresini çıkarmaya çalışıyoruz.
Mekanlar ve ses üzerine veya ses peyzajı üzerine çalışmalarınız üstünden sizinle ilgili araştırma yaparken aklıma şöyle bir soru geldi. Netice itibariyle her mekan farklı 10 yıllar, farklı yüzyıllar içerisinde farklı seslerin oluştuğu veya farklı seslerin hakim olduğu mekanlar haline geliyor. Yani yaşadığınız ülke, yani Türkiye üzerinden bahsedecek olursak, Türkiye'nin örneğin 1970'li yıllardan bugüne genel olarak bütün politik yapısını hem demografik yapısını özetleyebilecek olan mekanlar hangileridir? 10 yıl 10 yıl tanımlayabileceğiniz yerler var mı?
Büyük şehirleri alabiliriz ve kırsal yerleri alabiliriz. Nüfusun çok değiştiği ve yapının, çevre yapılarının çok değiştiği yerleri alabiliriz. Mesela İstanbul önemli bir yer ya da işte Cizre önemli bir yer ya da Ankara önemli bir yer ya da İzmir önemli bir yer. Hem İstanbul'un tam merkezinde bir yer, işte Taksim alabiliriz ve İstanbul'un dışında bir yeri, mesela daha Tuzla taraflarını alabiliriz ya da Polonezköy'ü alabiliriz ve buradaki sesleri inceleyebiliriz. Tabii biz bunları incelerken o dönemin ses kayıtlarına ulaşmamız zor olabiliyor. Özellikle daha eski dönemlerde. Bu yüzden aslında Murray Schafer ilginç bir yöntem diyor. Kitaplara bakmak, kitapları araştırmak. O dönemki tarih kitaplarına, o dönemi anlatan romanlara bakmak, onları okumak ve onlardan aslında ses peyzajı çıkartabileceğimizi söylüyor. Çünkü hani bunların o dönem eski dönemlerden kayıtları yok. Ama 70'lere baktığımızda zaten özellikle Taksim Meydanı'nın nasıl geliştiğini çok rahatlıkla hem filmlerden hem o dönem çekilen videolardan bir sürü şeyden çıkartabilirsiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Anahtar Sözcükler'de bugün konuğumuz Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Gürkan Mıhçı oldu. Anahtar sözcüklerimiz ses peyzajı ve gürültünün politik işleviydi. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben Sarp Onuzunoğlu. Bir sonraki Anahtar Sözcükler'de görüşmek üzere.